Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir cuma gününde yine cuma öğleden sonra programda ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda da her zaman olduğu gibi dini konuları ele alacağız. Dini konularda sohbetimizi gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Bu mübarek cuma gününün bereketinden de istifade ederek Rabbimize dua ediyoruz. Hem bu programımız güzel geçsin, hem de hayatımız inşallah en güzel bir şekilde geçsin. Rabbimiz bizlere güzellikleri nasip etsin diyerek sohbetimize geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam dini bir bütünü temsil ediyor. Aslında İslam dinini bir ağaca benzetebiliriz. Bu ağacın bir kökü vardır, bir gövdesi vardır, bir de dalları ve meyveleri, daha doğrusu dallarının ucundaki meyveleri bulunmaktadır. İslam dinini de bu şekilde tarif edebiliriz. Bir, imandan oluşan bir kökü vardır. İbadetlerden veya amellerden, daha ibadetlerden oluşan bir gövdesi vardır. Bir de ahlaki davranışlarımızın oluşturduğu bir dallarımız veya meyvelerimiz bulunmaktadır. Dallar ve meyveler bulunmaktadır. Bu benzetmeden hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir Müslümanın imanı ne kadar kuvvetli olursa, onun ibadetleri de sağlam olur. Ağacın gövdesi gibi. Çünkü o iman onu besleyecektir. Gerekli yerden, topraktan alınması gereken besinleri o iman gövdeye taşıyacaktır. Gövde de ona göre iri, gürbüz olacaktır. Gövdenin genişliği, büyüklüğü, sağlamlığı ölçüsünde de, yani ibadetlerin, ya imanın gücü, ibadetlerin sağlamlığı, fazlalığı ve kalitesine göre de bir ahlak oluşacaktır veya meyveler ortaya çıkacaktır. Bunu İslam dini özetle söyleyecek olursak böyle bir şeydir. Dolayısıyla biz eğer ahlaklı, iyi bir Müslüman olmak istersek İmanımız kuvvetli olması gerekiyor. İmanımızın kuvvetli olması gerekiyor. Aynı zamanda bu imanımız bir takım ibadetleri yerine getirmemize vesile olması gerekiyor. Yani imanımız bize ibadet ettirmesi gerekiyor. Kökümüz sağlam olacak ki gövdemiz de ondan sonra sağlam olsun. Gövdemiz sağlam olacak ki bizden çıkan meyveler, ürünler de, dallarımız da, yapraklarımız da, meyvelerimiz de kullanıma elverişli olsun. Yani ahlakımız, güzel ahlakımız olsun. İman olmazsa o ağaç kurur. Çünkü o ağaç gerekli besinini elde edemez. Yani insanın ruhu ölür. Ruh ölür gider. Dolayısıyla ortada insan olmaz. İman olur da ibadet olmazsa, İman olur da ibadet olmazsa o iman neredeyse hiçbir şeye yaramaz. Çünkü yani onun ne gövdesi olacak, yerin altında bir iman, gizli bir iman. Bu sadece bir iman olur. Evet, bir kök olur yerde ama onun gövdesi olmaz. O ağacın gövdesi olmaz. Gövdesi olmayınca yaprakları olmaz, dalları olmaz, meyveleri olmaz. Yani sadece bir kökten ibaret olur. Aynı şekilde iman olur, ibadet olur ama ahlak olmazsa o da meyvesiz bir ağaca benzer. Allah bizleri bunların hepsinden korusun. Allah bizlere bir sağlam bir ağaç gibi, kökü sağlam, gövdesi kuvvetli ve meyveleri de bereketli olan bir ağaç gibi olmayı nasip etsin. Böyle bir Müslüman olmayı nasip etsin. Şimdi tabii bunu söylerken, bu girişi yaparken şuraya varmak istiyorum değerli dinleyiciler. Bizler Müslümanlar olarak imanımızı güçlendirmemiz gerekiyor ve yaptığımız işlere, ibadetlere dikkat etmemiz gerekiyor ki bizden sadır olacak davranışlar, bizden ortaya çıkacak olan davranışlar da güzel olsun. Şimdi bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu iki tane araştırmadan bahsetmek istiyorum. Birisi 5-6 sene önce yapılmış bir araştırma. Bulgar araştırmacılar tarafından yapılmış. Diğeri 2 sene önce, 1,5-2 sene önce, daha doğrusu 1,5 sene önce kadar Müslüman araştırmacılar tarafından, Bulgaristan'da Türk araştırmacılar tarafından yapılmış bir araştırma. Bunlara baktığımızda, bu araştırmalara baktığımızda şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların, genel olarak Müslümanlar, sadece Türkleri kastetmiyorum, bütün Müslümanların %49.2'si, yani neredeyse %50 diyelim biz buna, Bulgaristan'da yaşayan Müslümanların neredeyse %50'si domuz eti yiyor. Şimdi bunu bir tarafa kaydedelim. Bu bir araştırmaya göre. Diğer araştırmaya, daha yeni araştırmaya göre ise Baş Müftülüğün de desteklediği ve bugünlerde kitap olarak yayınlanan bir araştırma bu. Bu araştırmaya göre ise Bulgaristan'daki Müslümanların yakınları, yani kendileri değil de yakınlarının %29.6'sı, yani %30'u domuz eti yiyor veya domuz ürünlerinden yapılmış bir takım şeyler yiyor. Bu aslında çok ciddi bir sorunu ortaya koyuyor. Yani birine göre Bulgaristan'daki Müslümanların yarısı çok rahat bir şekilde domuz eti yiyor. Diğerine göre ise %30'u, yakınlarının %30'u. Yalnız şunu da belirtmemiz gerekiyor. Bu ikinci araştırma genelde imamlar, encümenler ve müftülükler vasıtasıyla yapılmış bir araştırma. Dolayısıyla orada, o çevrelerde, bahsetmiş olduğumuz kişilerin çevrelerinde belki bu oran daha düşük olabilir. Ama ciddi bir tablo, her halükarda ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatta belki biraz daha detaylandıracak olursak, mesela soruda deniyor ki sizin yakınınız olan, sizin çevrenizdeki Müslümanlardan yüzde ne kadarı, ne kadar oranla domuz veya domuz ürünleri içeren bir şeyler yiyor. Buna cevap olarak 1270 kişi, yani 2500 kişiyle anket yapılmış. 1270 kişi, yani 49.5'i diyorlar ki %20'nin altında bizim akrabalarımız veya tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz domuz eti yiyor. %20 ile %50 arasında, yani 539 kişi diyor ki bizim akrabalarımız, yani 2500 kişiden 539'u diyor ki bizim akrabalarımız, tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuzun %20'si ile %50'si arası, yani yarısından azı domuz eti yiyor. %50'si de, yani 484 kişi, 2500 kişiden 484 kişi de diyorlar ki bizim yakınlarımız, dostlarımız, çevremizdeki insanların %50'sinden fazlası domuz eti yiyor. Tabii cevap vermeyenler de var. 273 kişi de cevap vermemiş. Bunu ortalama olarak bir rakam alınacak olduğunda %29.6, anket yapılanların %29.6'sının tanıdıkları domuz eti yiyor. Şimdi değerli dinleyiciler, bu bir taraftan faktolojik bilgi. Bu tespitler bunu gösteriyor. İki araştırmadan bahsettim. Yani birisi %50'si diyor ki Bulgaristan'daki Müslümanların 5 sene önce %50'si Müslümanların domuz eti yiyor. Diğeri de biraz daha dine yakın çevrelerde diyelim. Biraz daha dine yakın çevrelerde, köylerde biraz daha da ağırlıklı olarak hatta yapılmış bir anket çalışmasında da anket de katılan deneklerin %29.6'sının eşinin, dostunun domuz eti yediğini söylüyorlar. Tabii büyük bir rakam. Birincisi çok daha büyük bir rakam. İkincisi hiç de azımsanmayacak bir rakam. Yani Bulgaristan'daki Müslümanların neredeyse yarısı, ki bu rakam bazı bakış açılarına göre belki fazla da olabilir. Yani sadece yarısı da kalmayabilir, yarısının altında da kalmayabilir. Niye? Çünkü bazı insanlara siz domuz eti yiyor musunuz diye sorulduğunda hayır diyorlar. Niye? Çünkü böyle gidip de açıktan domuz eti alıp yemez. Birçok insan var, ben de biliyorum. Yani gidip de domuz eti alacak dükkandan veya kendisi domuz bakıp da kesecek, yiyecek, böyle bir şey yapmaz. Ama domuz mamulü, domuz etinden oluşan mamullerden işte salam, sosis, işte bizim kremviş dediğimiz, buna benzer sucuktu filandı, şuydu buydu veya domuz yağının kullanıldığı ürünlerden, diyelim ki bazı yerlerde börekler var, çörekler var, tatlılar var, tuzlular var, bunların içerisinde domuz yağı da kullanılıyor. Yani bunu da katarsak, yani bu bir insana sen domuz yiyor musun dediğinde hayır diyecektir birçok insan. Ama sen işte domuz yağısıyla yapılan, domuz yağıyla yapılan börek, yani baniçka yiyor musun dediğinde ben ona dikkat etmiyorum ki diyecek bazı insanlar. Veya işte sosis yiyor musun? Ama işte o sosiste domuz yağı yok, domuz eti yok diyecek. Ama onun domuzla, domuz etiyle aynı makinede kıyıldığını düşünmeyecek. Vesaire vesaire. Bunun örneklerini arttırabiliriz. Dolayısıyla istatistikler, yapılan bu araştırmaların neticesinden tahminim daha fazla insan domuz eti yiyor veya domuz ürünleri kullanıyor, yiyor veya kullanıyor vesaire. Şimdi değerli dinleyiciler, bu bize az önce de dediğim gibi çok ciddi bir sorun ortaya koyuyor. Yani biz bir taraftan bu aslında bizim davranışlarımızdır. Müslümanların, Bulgaristan'daki Müslümanların davranışlarını göstermektedir. Az önce sunmaya çalıştığım örnekten hareketle bu bizim ürünümüzdür. Yani ağacımızın dalları, yaprakları ve meyvesidir. Aslında çürük bir meyve ürettiğimiz ortaya çıkıyor. Yani biz diyoruz ki elhamdülillah Müslümanım. Ki bu araştırmanın belki başka zaman yine bazı yönlerinden bahsedeceğim. İnsanlar kendilerini Müslüman olarak biz Müslümanız diyorlar. Ondan sonra inanıyoruz diyorlar. Ondan sonra belirli dini vecibeleri yerine getiriyoruz diyorlar. Ama meyvemize baktığımızda meyvemiz çürük ortaya çıkıyor. Yani işte Müslümanların yarısı domuz eti veya domuz mamulleri kullanıyor. Şimdi bir haramı kullanıyor. Belki oradan başlamamız gerekiyordu ama biraz sonra onun dini hükmüne tekrar geleceğiz. Yani o zaman biz bir sorgulamamız gerekiyor. Yani bizde böyle bir Müslüman olarak biz böyle bir ürün ortaya çıkarıyorsak, yani dallarımız, yapraklarımız ve meyvemiz buysa, demek ki bizim ya gövdemizde ya da kökümüzde bir problem vardır. Ya gövdemizde ya da kökümüzde bir problem vardır. Bir diğer ihtimalde çevrede bir şey vardır. Atmosfer şartları, iklim şartları vesaire uygun değildir. Ama biz onu bir tarafa bırakıyoruz. Mutlaka onun etkisi var. Fakat bizim kökümüz sağlam ise eğer, diyelim ki meyve vermedik, meyve vermese bile dalları sağlam olur, yaprakları olur. Yani çok olağanüstü şartlar olmadığı sürece bir ürün de ortaya çıkar. Bizde ürün çıkıyor ortaya ama çürük çıkıyor, hiçbir işe yaramıyor. Yani yarısı problemli ortaya çıkıyor. Demek ki gövdede ve kökte bir problem var. Şimdi gövdede problem var. Bunu nereden biliyoruz? namaz konusuna baktığımızda, namazla ilgili incelemelere baktığımızda birçok kimsenin hayatında hiç camiye gitmediği ortaya çıkıyor. Yani buna istatistik de belki verilebilir. Bir kısmının ise çok az insanın cuma namazına gittiği ortaya çıkıyor. Neredeyse çok az insanın sadece beş vakit namazı çok az insanın kıldığı ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Anket yapılan 2566 kişiden 1070 kişi, yani 41.7'si evet ben günde 5 vakit namazı kılıyorum demiş. Tabii bu, yine söylüyorum, genelde imamlar, cami encümenleri, camiyle az çok ilgisi olan müftülükler çevresinde genellikle yapılmış bir şeydir. Buna da rağmen yani 1070 kişi günde 5 vakit namazı kılıyorum diyor ama 504 kişi kılmıyorum diyor. 442 kişi, yani %17'si sadece cuma ve bayram namazlarını kılıyorum diyor. 279 kişi, yani %11, yaklaşık %11 ise zaman zaman 5 vakit namazı kılıyorum. Yani namaz kılıyorum ama tam 5 vakit kılmıyorum diyor. Her gün kılmıyorum diyor. Bir 215 kişi de, yani %8.4 de sadece bayram namazını kılıyorum diyor. Şimdi bunu bu dediğim gibi değerli dinleyiciler, cami etrafındaki insanlar çoğunlukla, cami cemaatine, camiye yakın insanlar. Bunu biraz da başka camiye çok da yakın olmayan Müslümanlar arasına götürdüğümüzde sonuçların çok daha vahim olduğunu tespit edeceğiz. Bu da çok üzücü bir olayı ortaya koyuyor. Şimdi mesela aynı şekilde oruçla ilgili bütün ay orucu tutan 2566 kişiden 1267 kişi, yani 49.4, yani %50'ye dahi varmıyor bütün oruç tutanlar, bahsettiğimiz ankete katılanlar. Ayın bir kısmında oruç tutanlar ise %19.1, yani 491 kişi. Hiçbir zaman oruç tutmadım diyenlerin sayısı 434 kişi, 16.9. Çok seyrek, nadiren oruç tuttum diyenlerin sayısı ise 331, yani 12.9, %12.9'a tekabül ediyor bu oran olarak. Cevap vermeyenler de var, 43 kişi. Şimdi işte değerli dinleyiciler, ibadet kısmında ciddi bir hasar olduğunu görüyoruz. Ya, gövde kısmında, bizim ağacımızın, İslam Müslüman ağacımızın gövde kısmının gerektiği gibi yetişmediğini, gelişmediğini, gürbüz olmadığını, kuvvetli olmadığını, bundan dolayı da ne görüyoruz? Meyvelerin de, ürünlerin de eksik olduğunu, kusurlu olduğunu, tamam olmadığını, birçok insanın yani yarı yarıya neredeyse Müslümanların domuz eti yediğini görüyoruz. Aynı şekilde içkiyle ilgili de var. Onu da ayrı bir zamanda değerlendirelim. Birçok kişinin de içki içtiğini görüyoruz. Demek ki yukarıdan aşağı inecek olursak, meyveler sakat, gövde gerektiği gibi değil. Demek ki kökenlerde problem var. Köklerde problem var. Köklerdeki problem de iman eksikliği. İmanımız yeterli değil. Bizler Müslümanız diyoruz, Allah'a inanıyoruz diyoruz ama tam nasıl inandığımız belli değil. Herkes kendine göre bir Allah yaratmış kafasında. Herkes kendi kafasında bir Allah meydana getirmiş, şekillendirmiş, ona inanıyor. Bazen bakıyorsunuz Hristiyanların inançlarına benziyor. Bazen bakıyorsunuz ateistlerin inancına benziyor. Peygamber dediğinizde çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'i hiç tanımayıp da inananlar olduğu gibi, Peygamber Efendimiz'i neredeyse Tanrı yerine koyanlar da olduğunu görüyoruz. Ahiret konusuna gelince birçok insanın ahiretle ilgili tereddütleri olduğunu görüyoruz. Üzerime bir ton toprak atsınlar ne olursa olsun diyor adam. Yani burada ciddi bir problem, iman problemiyle karşı karşıyayız. Şimdi bunları tabii konuşacağız. Konuşmaya da çalışıyoruz programlarımızda, iman üzerine, ibadetler üzerine. Ama ben biraz Yani köke değil de köke şu anda bu programımızda fazla zaman ayırmamız mümkün olmayacak. Yalnız o ürün üzerine, o yeme, beslenme konusuna biraz değinmek istiyorum. Az önce bahsetmiş olduğumuz araştırmalar bizlere belli sonuçları ortaya koyuyor ve biz bunları sağlıklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, yani bir dinimiz, bizler Müslümanız elhamdülillah, ama Müslümanlığımızda bir takım eksikliklerin ortada olduğunu, Müslümanlığımızda dinimizi yaşamamızda bir takım problemlerin olduğunu, kusurların olduğunu görüyoruz. Ve bizler Müslümanlar olarak bunun çözümü için bazı yollar aramamız gerekiyor. Tabii başta herkes kendisini sorgulaması gerekiyor. Müslüman olarak herkes kendisini sorgulaması gerekiyor. Benim dini yaşantımda ne gibi problemler var? Bunu sorgularken de nasıl sorgulayacağız? Bir örneğimiz var. Bizim bir peygamber efendimiz var. Veya Kur'an'ın bize çizdiği bir peygamber var. Ve bunun, peygamber efendimizin yaşantısı var. Onunla kıyaslayacağız. Bizim mihenk taşımız, böyle kıyas yapacağımız nokta odur. Tabii ki biz peygamber efendimiz gibi olamayız. Ama onun emirleri, onun çizmiş olduğu yol üzere gitmeye gayretliyiz. Dolayısıyla örneğimiz odur. Onunla kıyaslayacağız. Bunu yapmak suretiyle biz nelerimizin eksik olduğunu farkına varacağız. Eksikliklerimizi belki bir günde düzeltemeyiz. Ama eksikliklerimizin farkına vardığımızda onları düzeltme yoluna mutlaka gideceğiz. Bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Bu eksikliklerimizi bir kere kendimiz üzerinden hareket ederek bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. İkincisi, bizler Müslümanlar olarak etrafımızdaki insanlardan da sorumluyuz. Sadece kendimizi düşünemeyiz. Bir Müslüman egoist olamaz. Kendisinden başkalarını da düşünecek. Hatta bazen kendisinden fazla başkalarını düşünecek. Bu kendimizi bir tarafa bırakıyoruz anlamına gelmiyor. Ama gerektiğinde fedakarlık yapmasını da bilecek bir Müslüman. İşte bunun içinde biz etrafımızdaki insanlarda eksiklikleri gördüğümüzde, ama bir şartla, önce kendi eksikliklerimize de bakacağız. Çünkü başkalarının eksikliklerini görmek çok kolay. Başkalarının kusurlarını gördüğümüzde onları da usluplu bir şekilde, uygun bir dil ile, münasip bir dil ile onların da kusurlarını kapatmaya çalışacağız. Kapatmaya çalışacağız derken onların kusurlarını görmezlikten gelmeyeceğiz. Göreceğiz ama uygun bir şekilde de düzeltmelerini sağlayacağız. Bilmiyordur belki, farkında değildir belki. Sonuçta bizim de bir takım kusurlarımız var. Dolayısıyla bunu el birliğiyle, bu problemin çözülmesi için çalışmamız gerekiyor. İşte burada bir ciddi bir problem karşımıza çıkıyor. Ben örnek olarak aldığım bu problem. Belki diğer, dediğim gibi, iman hususunda da, ibadetler hususunda da ayrı programlarda konuşabiliriz. Ama bugünkü programda asıl üzerine biraz yönelmeye çalıştığım, bizim beslendiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz şeyler nedir? Hatta içtiğimizi de bir tarafa bırakıyorum. Yediğimize, yediklerimize ne kadar dikkat ediyoruz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize helal ve temiz olandan yiyiniz diyor. Onunla, helal ve temiz olanla besleniniz diyor. Allah insanı temiz yaratmış ve bu temizliği, temiz olarak yaşamasını da istiyor. Bu temizlik aynı zamanda sağlıklı yaşamak demektir. Bazı alimler helal ve temiz olan, Kur'an-ı Kerim'deki ifade helalen tayyibe diye geçer. Helal ve tayyib şeklinde geçer. Bu tayyibin, yani temizin daha çok sağlıklı, güzel, temiz ve sağlıklı olan şeklinde yorumlamaktadırlar. Helalden kasıt ise daha çok İslami, şer'i açıdan baktığımızda helal dairesi içerisinde olan şeylerdir. İşte kesiminden tutun, kaynağından tutun, beslenmesinden tutun vesaire. Şimdi buradan hareket ettiğimizde Allah Teala bize helal ve temiz olandan besleniniz diyor. Helal ve temiz olandan yiyiniz diyor. Ama aynı zamanda bize neyi yasaklıyor mesela? Haram olanları yasaklıyor. Bu haramların içerisinde de mesela domuz var. Domuz her şeyiyle, etiyle, yağıyla, tırnağıyla, bilmem kulağıyla, ayağıyla vesairesiyle, bir istisna var sadece. O da derisi, o da tabaklanmak suretiyle, tabaklanması şartıyla, belli şartlarda işte ayakkabıda filan da kullanılabilir, deri de kullanılabilir görüşü var. Ama neredeyse o da o da bir istisnadır. Genellikle her şeyiyle domuzun her şeyi haramdır Müslümana kullanılması. Aynı zamanda leş, yani ölmüş hayvanları yasaklıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize. Kanı yani pis olan bir şeyi bizlere yasaklıyor. Aslında Allah Teala'nın kesin olarak bizlere yasakladığı şeyler hepsi insana zararlı olan şeylerdir. Bunu unutmayın. Allah bir şeyi Müslümana yasakladıysa bu zararlıdır demek. Ama şöyle, biz onu zararlı olduğu için yememezlik etmiyoruz, kullanmamazlık etmiyoruz. Allah yasakladığı için, haram kıldığı için kaçınıyoruz. Ama Allah'ın haram kıldığı şeye riayet ettiğimiz zaman aynı zamanda Allah Teala bizi bir takım belalardan, musibetlerden, hastalıklardan koruyor. Mesela işte daha bir örnek vereyim. Biz orucu Allah emretti diye, ibadettir diye tutarız. Allah oruç bizi sağlıklı, güçlü yapıyor diye tutmuyoruz. Ama Allah'ın emrine uymamız neticesinde Allah bize bir de mükafat veriyor, yani sağlıklı yapıyor. Şimdi değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki yasak olan şeyler bunlardır. Peygamber Efendimiz'in hadislerine de baktığımızda, Peygamber Efendimiz'in hadislerinden hareketle içtihad eden ulemanın görüşlerine de baktığımızda haram olan, yenmesi haram olan şeylerin çok az olduğunu görüyoruz. Kaba taslak söyleyeceğim. 1000 tane helal var, 1 tane haram var. 1000 tane helal, 1 tane haram. Allah diyor ki bu 1000 tane, size ana 1000 tane verdim. 999'unu istediğin gibi kullan ama bir tanesinden sokulma, uzak dur. Mesele budur. Müslümandan istenen budur. İşte bunun için Müslüman elinden geldiğince Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de domuzun eti haramdır diye açıkça söylediği o haramdan kaçınması gerekiyor. Çünkü değerli dinleyiciler, insan neyle? İnsanın yediği, içtiği mutlaka onun maneviyatı üzerinde etkisi oluyor. Bizim içerimizde, midemizde haram varsa 40 gün boyunca dualarımız kabul olmuyor. Yani bu bizim maneviyatımızın üzerine sıkılmış bir kurşundur. Yani yemiş olduğumuz her yudum haram, bizim manevi hayatımıza sıkılmış bir kurşundur. Bunu unutmamamız gerekiyor. Her yudum bir kurşun. Bir tarafımız yaralıyor bizim. Onun için bizler bu Allah'ın haram kılmış olduğu hayvanın etinden uzak durmalıyız. Ama sadece etinden mi? Hayır. Şimdi az önce de ifade ettim. Bir yanlış anlaşılma var. Genelde domuz yiyor musun dendiğinde hayır diyor insanlar. Niye? Çünkü domuzun etini doğrudan yemiyor. Ama domuzun eti başka yerlerde kullanılıyor. Pizzanın üstünde kullanıyor. O onu sorgulamıyor. Veya nereden bileyim, yağı bir çeşit tatlıların üretiminde kullanılıyor. Mesela jelatinde domuz yağı kullanılıyor genelde. Az, belki nadiren de olsa farklı şeylerde kullanılıyor. Ama neredeyse %90'ında domuz yağı kullanılıyor. Şimdi biz ona dikkat ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ve yediğimiz her o şey, işte sadece eti değil, yağından üretilen şeyler de bizim maneviyatımızı yaralıyor. Her biri bize bir bıçak sokuyor kalbimize. Buna bu gözle bakmamız gerekiyor. O yüzden Allah'ın haram kılmış olduğu bu gıdalar, bu besinler konusunda son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Bir dinleyicimiz var telefon hattında. Şimdi biraz da onu alıp inşallah dinleyelim. Evet. Alo.
Selamünaleyküm hocam.
Alo.
Alo. Selamünaleyküm hocam.
Alo. Sanki bağlantıda bir eksiklik mi var?
Alo. Hocam. Alo, duyuyor musunuz beni?
Evet, evet, buyurun. Buyurun.
Ha. Hocam kusura bakmayın, sözünüzü böldüm. Şimdi ben namaz konusunda bir şey sormak isterdim.
Buyurun, buyurun.
Bizim kılmadığımız, gençliğimizde kılamadığımız namazlar var. Şimdi borç namazımız varken nafile namaz kılabilir miyiz? Ve ne zaman ve nasıl kılabiliriz bu nafile namazı? Bunu öğrenmek istiyordum hocam.
Evet, ben sorunuzu cevaplandıracağım. İsterseniz telefonunu kapatabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet değerli dinleyiciler, insan hayatı boyunca farklı zamanlarda, farklı şartlarda farklı davranışlar sergilemiş olabilir. Hatalar yapmış olabilir, eksiklikleri kalmış olabilir dini yaşama konusunda, diğer konularda da olduğu gibi. Bunlardan birisi de insan belli zamanlarda namazlarını kılmamış olabilir. Birçok da namaz tabii. Bazılarımızın hayatlarında birçok namazlar birikmiş oluyor. Yıllarca kılınmamış namazlar. Ama biliyorsunuz kasıtlı bilmeden veya gevşeklik göstererek kılmadığımız bu namazlar kaza edilebilir. Kaza edilebilir ve bu bizim bir borcumuzdur. O bizim ölünceye kadar, hatta öldükten sonra da sırtımızda bir yük olarak duruyor. Şimdi tabii biliyorum, birçok insanlar da belli bir yaşa geldikten sonra, belli bir zamana geldikten sonra tövbe edip pişman oluyor ve eskiden bıraktıklarını tamamlamaya çalışıyor. Yani bir kaza etmeye çalışıyor ama aynı zamanda nafile namaz da kılmak istiyor. Şimdi böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor? Şöyle, bir kere kazalar bizim borcumuzdur. Borç önce ödenmesi gerekiyor. Yani şöyle bir benzetme yapalım. Birisine, bizim birisine bir borcumuz var. Bir de hediye etme imkanımız var. Hediye yapma imkanımız var. Başka birisine ne yapacağız? Biz önce borcumuzu ödememiz gerekiyor ki o bizim üzerimizde bir yük. Ondan sonra başkasına hediye verelim. Aynı şekilde eğer bizim kaza namazı borcumuz varken nafile namazlarla meşgul olmamız doğru olmaz. Yani öncelikli olarak kaza namazlarını kılmamız gerekiyor. Yalnız bu şu anlama gelmiyor. Hiç nafile namaz mı kılmayalım? Yani ben 10 sene namaz kılmadım. 10 senelik kaza borcum var. İşte günde 5 vakitten hesapladığımızda bir senede 1800 vakit borcum, 1800 namaz borcum var. 10 senede 18 bin namaz borcum var. Ben bu 18 namaz borcumu ne zaman ödeyeceğim? Hayatımda hiç mi nafile namaz kılmamam lazım? Hayır, bu böyle değil. Ama nafile namaz, zaman zaman nafile namaz da hepten de hiç kılmamak değil de nafile namaz da kılınabilir. Ama ağırlıklı olarak, öncelikli olarak kaza borcumuzu ödememiz gerekiyor. Şimdi yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Nafilelerden kastım duha namazıdır vesairedir. Duha namazı, işte evvabi namazı, bir de sünnet namazlar var. Özellikle de revatip sünnet dediğimiz, sürekli kılınan, düzenli olarak kılınan, işte öğle namazının sünnetleri filan gibi veya müekket sünnet dediğimiz. Şimdi bu müekket sünnetleri kaza yerine de terk etmememiz gerekiyor. Ya işte kaza kılacağız diye müekket sünnetleri özellikle bırakmamız doğru olmaz. Ama gayri müekket sünnetler konusunda biraz daha toleranslı davranılabilir. Yani gayri müekket olan sünnetlerin yerine kaza namazı kılmamız daha belki uygun olabilir. Nafile namazlara, tamamen sırf nafile olan, yani revatip sünnet olmayan namazlara, beş vakit namazın önünde ve arkasındaki sünnetlerden olmayan nafilelerde ise kazaya öncelik vermemiz gerekiyor. Ha, biz şunu da yapabiliriz. Mesela kuşluk vaktinde duha namazı kılınıyor, kuşluk namazı kılınıyor. Kuşluk namazı vaktinde biz namaz kılalım ama kaza namazı kılalım. Veya bazen ikindi namazının sünneti yerine kaza namazı kılalım. Bazen işte yatsı namazının sünnetini yerine kaza namazı kılalım. Bu şekilde hem o vakitte kılınan bir namazı kılmış oluruz, onun yerine geçmez ama aynı zaman yani o vakti de bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Aynı zamanda da kazamız olan, borcumuz olan bir namazı eda etmiş oluruz. En doğrusunu yine de Allah bilir. Bu acizane benim açıklamamdır. En doğrusunu Allah bilir. Şimdi değerli dinleyiciler, programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Toparlamak gerekirse, bizler Müslümanlar olarak yediğimize içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu son derece önemli bir husus. Çünkü yediğimiz içtiğimiz bizim manevi hayatımızı etkiliyor. Ruhumuzu etkiliyor. Ruhumuzun huzurlu olması bizim huzurlu olmamız demektir. Ruhumuzun kararması ise bizim dünyamızın kararması demektir. Dolayısıyla bizim yediğimiz içtiğimiz ruhumuzun şen olup olmamasını etkilemektedir. Ruhumuzu hasta olup olmaması noktasında etkilemektedir. Onun için Müslümanlar olarak hem olabildiğince tamamıyla domuz etinden kaçınmamız gerekiyor. Aynı zamanda diğer yediğimiz şeylerde de domuz eti kullanılıyor mu veya yağı kullanılıyor mu veya yağından üretilen bir takım mamuller kullanılıyor mu, bunlara son derece titiz davranmamız gerekiyor. En azından yani haram olduklarını bildiklerimizden tamamen kaçınmamız gerekiyor. Şüphelilerden de olabildiğince uzak durmamız gerekiyor ki güçlü bir manevi hayatımız olsun. Güçlü bir ruhumuz olsun. Bizim meyvelerimiz, ürünlerimiz güçlü olursa bunlar bizi daha sonra toplum içerisinde de güçlü kılacak. Aynı zamanda bu yaptığımız davranışlar düzgün olursa İmanımızın üzerinde de etkisi olacak daha sonra. Yani kökümüzün de güçlenmesine, dolayısıyla daha sonra gövdemizin güçlenmesine, tekrar meyvelerimizin güçlenmesine baştaki örnekten hareketle sebep olacaktır. Bunu bu şekilde bence iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bahsedilen rakamlar Bulgaristan'daki Müslümanlar için hoş olmayan bir takım rakamlardır. Bu konuda son derece titiz olmamız gerekiyor. Eğer Müslüman isek Müslüman gibi inanmak, Müslüman gibi yaşamak zorundayız. Son olarak değerli dinleyiciler, bir mektup vardı. Geçen haftalarda gelmiş bir mektup. Dinleyicimiz bazı sakıncalarından dolayı ismini yazmamış. Şumenili Vrbitsa Belediyesi'nden, Belareka Köyü'nden bir dinleyicimiz. Mektubunu aldım, mektubunu okudum. Bazı sorunlardan bahsediyor. Ben ona şahsi sorunlardan bahsediyor. Onun için mektubu burada okumak istemiyorum. Zaten ismini de zikretmemiş. Yalnız kendisine söyleyebileceğim bir takım sıkıntılardan, bir takım görüntülerden falan bahsediyor. Olabildiğince gönlünü müsterih tutsun ve olabildiğince Kur'an-ı Kerim okuyup namaz kılıp Allah'a dua etsin. İnanıyorum ki bu şekilde bu olumsuz şeyler başından savulacaktır. Allah kendisine yardımcı olsun. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.